Ayrım 28.
Sosyalizm ve devrim teorilerindeki ortaya çıkan fetişi, yabancılaşmayı, kurulu reddedebilmelisin. Sonra bu niyeti birileri, belki de sen, teorize edebilir. Ama önce niyet. Belki sen de sosyalizme ve devrime dair söylediklerimi dinlerken, amma da fantezi ha, diyeceksin. Hiç önemi yok. Bunları teori değil, gerçekten fantezi olarak değerlendirebilirsin. Varsın fantezi olsun. Ama fanteziler olmadan teori olmaz ki. Simyagerler olmasaydı kimyagerler olabilir miydi? Çünkü önce niyet. Belki de teorinin yeniden üretilmesi, niyetimizin teorize edilmesinden başka şey değil. Çoğu kez asıl niyetimizi unutup devrim memuru olmadık mı? Olmuyor muyuz? Birinci kişisel kuralım, kendi payıma henüz teorisyen dedikleri türden bir mertebeye ulaşamayacağımın ayrımındayım. Ulaşmaya soyunsam daha 40 fırın ekmek yemem lazım. Böyle bir iddiam da yok. Ama bu işi, dertlerimizi, sorunlarımızı dile getirme gibi bir niyetim var. Kabul edersen. İkinci kişisel kuralım, söylemiştim. Bütün bunları bir deneme, bir anı, bir politik değerlendirme, bir teorik çerçeve olsun diye yazmıyorum. Başlangıçta bunların hiçbirini düşünmedim ya da hedeflemedim. Salt senin ile dertleşme, tartışma arzusunu karşılamaya çalışıyorum. Teoriyi insanlar yapar ve teori insanlar için yapılır. Fizik teorisi de böyle, politikanın teorisi de. İnsanların dertleri için teori kurulur, dertlerine çare için. Dertleşmek önce doğrudan çözüm bulmayı amaçlamaz. Dertleri tanımlar, açığa vurur yalnızca. Dertleşme kuralsızdır. Dertleşirken kurallara rağmen aykırılıktan söz edebilmek, belki teori, politika filan dışıdır ama insancadır. Sahte kuralları hiçe saymak yani aykırılık. Asiliktir. Devrimciliğin de en önemli kuralı asiliktir. İnsanları, beyinleri dahil köleleştiren her tür kurala isyandır. Öyleyse ideoloji geçmişte kalan toplumsal ve kişisel anılarımızın ve geleceğe dönük toplumsal ve kişisel düşlerimizin, politik değerlendirmelerimizin, teorik çerçevelerimizin ve dertleşmelerde dile getirebildiğimiz toplumsal ve kişisel gündelik dertlerimizin ve çarelerimizin bileşkesi midir? Nasıl bir sosyalizm mi? Nasıl bir devrim mi? Nasıl bir örgüt mü? Sosyalizmi kimler için istiyorsun? Ne için istiyorsun? Ama sosyalizmi kimlerle elde edeceksin? Nasıl elde edeceksin? Ama bu devrimdir. Devrimi kimlerle yapacaksın? Nasıl yapacaksın? Ve benzeri ve benzeri. Tamam, ülkende olup bitenlerin üstüne bir de dünyada olup bitenler binince bu soruların yanıtının kolay olmadığını söyleyebilirsin. Bulacağın yanıtları derinden etkileyen bir dönemin eşiğindesin. Olup bitenler, sosyalizme ve devrime dair bir tarihsel dönemi fiilen sona erdiriyor. Ve sen hala kafam karışık diyor musun? Tamam, pes, kabulümdür. Kafa karışıklığı tanımı gereği ideolojik bir karışıklık olsa gerek. İdeoloji nedir? Dünya görüşü mü? Yoksa başka bir şey mi? Doğrudur. İdeolojik karmaşa eski kavramlarının sahip olduklarını varsaydığın açıklayıcılık ve güçlerinin yitmeye başlamasına denk düşer. Ama ideoloji nedir? Onun yarattığı karmaşa nedir? Söz gelimi merkezi plan düşüncesinin piyasa ekonomisi karşısında geçersiz kalmasının kanıtlanması mıdır? Ama bu ve benzeri karmaşık soruların yanıtını sen veremezsin ki. Ne yapacaksın? Bu yanıtların yine söz gelimi yeni tür bilim işçileri tarafından bulunmasını mı bekleyeceksin? Kafanın açılması için? Hayır, bilim işçilerini işsizleştirme kuralı koymuştuk. Ama doğrudur. Bu ve benzeri sorularda dahil, verilecek hiçbir yanıt kısa vadede bu soruların sorulmasına yol açan gelişmelerin ortaya çıkardığı ideolojik tahribatın etkilerini ortadan kaldırma gücüne sahip olamaz. Politik sorunların çözümü için ideolojik sorunun çözümünde sağlanacak gelişmenin ölçülebilir bir vadesi var mıdır? Varsa nedir? Kısası, ortası, uzunu. Ki bu bir insanlık macerasıdır. Senin için önemli olan şu. Önünde duran ideolojik sorunların ağırlığını kabul etmekle birlikte bunların çözümünü başkalarına havale etme hakkın yok. Yahu ben bu halimle sosyalizmin ekonomik modelini nasıl kurabilirim? Bir toplum tasarımını nasıl yapabilirim? Mazeretine de sığınamazsın. Yoksa yine oturup beklemek, teorisyenlerin ya da abilerinin senin yerine tartışmasını, senin yerine model kurmasını izlemek zorunda kalırsın. Önündeki ideolojik sorunlar, bunların görünürdeki karmaşıklığı, ideolojik müdahaleye senin katılımını engelleyecek denli gözünü korkutmamalı. Çünkü bunlar senin sorunların. Üstelik zor değil, kolay. Sen eline aldığın zaman kolay. Sen çözümü başkalarına bıraktığın ölçüde zor. Şimdi elbette bilim ve gündelik hayat arasına ideoloji girse bile, bilimsel sosyalizmi ya da Nazım'ın "Yarın yanağından gayri her yerde her şey hep beraber" diye şiirselleştirdiği Şeyh Bedrettin Varidat'ın naif toplumsal güzelliği değil, Ütopya'ndaki toplum projesi. Ama bu projeyi amelelerle birlikte, mühendislerin amele, amelelerin mühendis olabileceği bir çalışmada oluşturmalı, öyle değil mi? Önünde duran ideolojik sorunların kısa vadede çözülemeyeceğini kabul etmekle birlikte, politik sorunların çözümü için attığın her adımın ideolojik sorunun çözümünü kolaylaştıracağını, ideolojik sorununu çözdükçe elindeki politik çözümlerin kalıcı nitelik kazanacağını bilmelisin. İşte bunu bilince nasıl bir sosyalist düzen sorusuna yanıtı bugünden verebilirsin. Sosyalizm hemen şimdi, devrim hemen şimdi, örgütlenme hemen şimdi. Ama bunları diyebilmen de isyan hemen şimdi deme mecburiyetine bağlı. İsyan hemen şimdi ve her düzeyde. Yaşantını ve beynini köleleştiren, toplumu köleleştiren kurallara karşı, muhafazakarlığın her türünü yeniden üreten kurallara karşı. İsyan kuralsızlığın kuralıdır. Bugün nasıl bir sosyalizm sorusuna yanıtı, nasıl bir devrim ve nasıl bir örgüt yapacağına karar verirken bulabilirsen, yine bugün sosyalizmin bütün bir tarihsel döneminin fiilen sona erdiği bir eşikte, ideolojik düzey ve politik düzeyi özdeşleştiremezsin ama handi ise bitiştirebilirsin. Önünde çözüm bekleyen sorunları ideolojik, teorik diye tanımlamakla yetinmezsen, bunları ideolojik, politik sorunlar kategorisinde ele alabilirsen, işte o zaman sen, evet sen, çözümlerini tartışmaya ve sorunlarını çözmeye buradan katılabilirsin. İdeolojik sorunların öne çıkması senin için ideolojik politik sorunların da öne çıkmasıdır. Nasıl bir devrim mi? Devrim sosyalizmin başlangıcıdır. Devrimi nasıl yaparsan sosyalizmi öyle kurarsın. Sosyalizmi nasıl tasavvur ediyorsan devrimini de buna göre yapmalısın. Sosyalizmin kendisi de bir devrimdir. Sınıflı toplumdan sınıfsız topluma tarihsel bir sıçramadır. Nasıl bir örgüt mü? Devrimi örgütlerinle ve örgütlü kitlelerinle yapabilirsin. Örgütlerinin sosyalizmin ta kendisi olduğunu gösterebilmelisin. Örgütün ve kitleleri örgütleme tarzın, sosyalizmin bugünden yeşeren nüveleri olabilmeli. Kitleleri vaatlerin ile sosyalizme kazanmayacaksın ki, sosyalizmin şu gezegende yaşayan bütün emeği ile geçinenler için cazip bir düzen olabilmesi, senin örgütlenmenin cazip olabilmesine bağlı. Örgütünün eyleminin muhtevası kağıt üzerindeki değil, hayata geçirmekte olduğun programın, sosyalizmin vaadi olabilmeli. Sosyalizmin nasıl olacağına yaptıklarına bakarak karar verebilmeli. Örgütlerinde ve ilişkilerinde sosyalizmin örgütlenme anlayışı hissedilebilmeli. İşte bu nedenle sosyalizm hemen şimdi, devrim hemen şimdi, örgütlenme hemen şimdi. İşte bu nedenle önce ideolojik sorunları belli ölçüde çözelim. Sonra politik ve örgütsel sorunlarımıza el atabiliriz. Hakkına ve şansına sahip değilsen, aynı şekilde söz gelimi yaşamakta olduğun örgütsel sorunları ya da örgütsüzlük sorununu da salt politik sorunlar düzleminde ele alamazsın. Örgütüm yetersiz, onun için başarılı olamıyorum. Örgütüm yok, onun için bir şey yapamıyorum şeklindeki gerekçelerinin bugün için fazla anlamı yok. Örgütünü yeterli hale getirsen ne olur? Örgüt kursan ne olur? Bunu bugün salt politik bir sorun olarak gördüğün ölçüde hiçbir şey olmaz. Eski çözümlerinle eskisi gibi olabilirsin ve birlikte örgütlenmeyi amaçladığın insanlar örgütünü tarihsel bir dönemi sona ermiş sosyalizmin örgütü olarak değerlendirir, kimse yanına gelmez. Ama bunun diğer anlamının bugün sosyalizmin yeni bir tarihsel dönemine fiilen girmek olduğunu da kabul ediyorsam, eskisi gibi olabilmenin de fazla anlam taşımadığını, yeni çözüm arayışlarının salt politik değil, ideolojik bir girişim olduğunu da bilmelisin. Çünkü yeni dünya düzenine her düzeyde alternatif, kendine ait yeni bir dünya düzeni istemelisin. Eskisi gibi reel olmayan, istediğin gibi olabilen bir sosyalizm. Kendine ait yeni bir düzen yaratma yolunda seni yine kendine ait eski dünyevi alışkanlık ve saplantılarından da vazgeçirebilecek bir tarz olabilmeli bu. Dolayısıyla bugün nasıl bir sosyalizm ve nasıl bir parti ya da nasıl bir gençlik örgütü ya da nasıl bir işçi örgütü bir ve aynı sorudur. Söz gelimi özellikle devrimci gençlik örgütleri neden sıkışıp kaldılar ve kilitlendiler? Bu örgütleri oluşturanlar kötü çocuklar olduğu için mi ya da örgütlenme biçimleri yanlış olduğu için mi? Düzene karşı olan potansiyel birer asi olan diğer gençler neden bu örgütleri cazip bulmuyorlar ve örgütlenenleri dernekçi diye küçümsüyorlar? Sosyalizmi cazip bulmadıklarından asıl yanıt budur. Devrimci gençler bu nedenle ağızlarıyla kuş tutsalar sayılarını 3'ten 5'e çıkaramıyorlar. Oysa sorunun kaynağı kendileri değil. İçlerine kapanıp biz nerede yanlış yaptık, örgütümüzü kurarken neyi eksik bıraktık diye dönüp durmalarının da fazla anlamı yok. Çözüm kendi sorun alanlarının dışında. Öyleyse çözüm benzeri her örnekte de sorun alanını genişletmekte aranmalı. Nasıl bir dev genç ile nasıl bir sosyalizm sorusunun bugün aynı düzlemdeki sorunlar olduğunu, politik çözüm ile ideolojik çözümün bitişik olduğunu karşılaştığın her gündelik sorun bağlamında bile görebilmelisin. Ama hep kaçıyorsun. İki dünyanın arasındaki bir kopuşu yaşıyorsun. Yanılsama, kralın elbisesiyle uğraşıyorsun. YÖK'e karşı çıkıyorsun. Özerk üniversite diye bağırıyorsun. Bütün bunlar şimdi somut ama kuru sözler ve sadece gündelik sözler. Kralın elbisesiyle uğraşıyorsun ve sadece gündelik örgütlenmendeki yetersizliklerin ile, demokratik merkeziyetçiliği neden işletemediğin ile, gündelik çalışma tarzındaki beceriksizliğin ile, korsan gösterilere neden 50-100 kişiden fazlasını getiremediğin ile uğraşıyorsun. İkilemlerin içinde yaşıyorsun. Gündelik hayatında kitaba uygun ve ütopik yaşamaya zorlanıyorsun. Demokratik merkeziyetçiliği işleyen, kitlelerin somut taleplerine sahip çıkan ve kitleleri bu talepler doğrultusunda devrimci mücadeleye çekmeyi amaçlayan kitapta da yazan ve doğru olan bir dünya. Peki doğru olan ve gerçekte olan hep aynı mı? Hangisi daha sahici? Söyleyeyim, doğru olan senin istediğin gibi olandır. Sosyalizm istemektir. Oysa kitaba ve ütopyana uygun olmasına arzuladığın düşünce dünyanda hiç de gündelik yaşamıyorsun. Dur biraz, önce umudunu yeşert. Önce neden örgütlendiğini bir kez daha sor kendine. Bildiğin yanıtları olsun bir kez daha yinele. Ama sadece kitaplardaki gibi değil, gündelik dilinle de yinele. O zaman belki gündelik tavrınla örgütünü ve çalışma tarzını uyumlu kılabilirsin. Ortaya koyduğun taleplerin programın yeter ki senin gündelik arzularının ve yaşam tarzının ifadesi olabilsin. Arzuların taleplerin olsun, yaşam tarzın programın. İşte önce bunları örgütle. İnandırıcı olabilirsin, inanarak yaptıklarınla inandırıcı olabilirsin. Apolitik kural, sosyalizm istemektir. Sosyalizm bir istektir, bir zorunluluk değil. Sen istediğin ölçüde elde edilebilir. İdeolojin bilinçli isteğindir. Bir yanda programın, vaatlerin, diğer yanda eyleminin muhtevası durmasın. Kimse yanına vaatlerine kanarak gelmez. Cezbedici yönün eyleminin muhtevasında yatar. Yaptıkların inanılır olduğu ölçüde vaatlerinin programının da istenilir olduğunu kanıtlayabilirsin. Stratejinin, taktiklerinin, programlarının gündelik hayatta inanılır ve istenilir karşılıklarıyla. Dilemek de istemektir. İstemenin uysal bir biçimi. Ama istemek yalnızca bir dilek olamaz. Söz gelimi sen de sevdiklerin için sağlıklı, mutlu bir yaşam dileyebilirsin. Kimden? Belli değil. Sağlıklı, mutlu bir yaşamı gerçekleştirmek için elinden gelenler yapabileceklerin nelerdir? Yine belli değil. Dilemişsin işte. İyi niyetinin, sevecenliğinin bir göstergesi. Ötesi yok. İstemek dilemekten daha kesindir. Kimden neler istediğin, isteklerini elde edebilmek için neleri yapman gerektiği belirgindir ya da öyle olmalıdır. İstemek bir yaptırım, bir yükümlülük altına girmektir. Yükümlülük sorumluluk gerektirir. Öyleyse her istek bir sorumluluk taşımalı. Sorumluluk bilinç gerektirir. İsteklerin bilinçli istekler olmalı. Bilinçli olarak istemen, bilinçli olarak çaba sarf etmendir. Bir şeyi yapmamak için 10 tane neden bulunabilir. Yapmak için ise tek bir neden yeterli olurmuş. İstemek. Ne istediğini bilerek istemek, gerçekleşeceğini bildiğin bir şeyi istemek, onu yarı yarıya elde etmendir. Gerçekleşmeyecek bir şeyi istemen olmayacak duaya amin demendir. Elbette istemenin sınırı olmaz. Sınırlı ve hemen şimdi gerçekleşebilir isteklerle yetinmen zor. Aksi halde düş gücü, arzu, tutku gibi seni insan yapan duyguların da olmazdı. Sınırsız arzularınla gerçeklik arasında her zaman bir çatışma söz konusu. Çatışmayı ortadan kaldıramazsın ama önceden sözünü ettiğim isyankar uzlaşmacı olma kuralıyla uzlaşabilirsin. Bu uzlaşmayı arzularının gerçekçi biçimleri olan bilinçli isteklerin ve nesnel gerçeklik arasındaki çelişkinin çözümüyle sağlayabilirsin. Çelişkinin çözümü, isteklerinin gerçekleşmesiyle sonuçlanan çözümü, çatışmanın uzlaşmaya dönüşmesine yol açar. Ama uzlaşmanın altında çatışma sürer gider. Her uzlaşma çatışmanın örtülmesinden başka bir şey değil. Uzlaşma çelişkinin çözümüne bağlı olarak çeşitli biçimlerde olabilir. Çok isteyip azıyla yetinmen bir uzlaşmadır. Burada bilinçli olarak isteklerinin bir bölümünden vazgeçmek vardır. Özveri. Özveri senin kendinle uzlaşmandır. Arzularına gem vurmak için isteklerini isteyerek sınırlayabilmen, azaltmandır. Üstelik derler ki az şey isteyip kanaatkar olunca çok şey elde etmek mümkündür. Bu ne ölçüde doğrudur? Tevekkül ile kanaatkar olmayı birbirine karıştırmazsan, nicelik olarak az istemen ama bunların gerçekleşmesini çok istemen elde edinmelerini güvence altına alır. Politikada tevekkül reformizme, kanaatkar olmak gerilla tarzı siyasete denk düşer. Her ikisinde de isteklerin parça parça elde edilmesi vardır ama tarzlar farklıdır. Birincisi verilmesini bekler, ikincisi koparıp alır. Az da olsa elde ettiklerini, daha sonra başkalarını elde etmede basamak ya da araç yapabilirsin. Böylece az isteyerek süreç içinde çoğunu elde edebilirsin. Öyleyse isteklerin de nicelik ve niteliği önemli. Varsın isteklerin niceliği az olsun ama isteme gücü, niteliği yüksek olsun. Öyleyse az isteyerek ama elde etmek için çok çaba sarf ederek arzuların ile gerçeklik arasında uzlaşma sağlar, denge kurabilirsin. Dengesizlikten kurtulabilirsin. Az istemek küçük isteklerle yetinmek değildir. İsteğinin nitelikli olması, onun büyük hatta erişilmez görünen bir ideal, bir ütopya olması anlamına gelebilir. İdeale ulaşmak bir arzudur ama idealine yönelmen, isteklerini gerçekleştirmenin bir biçimidir. O yolda hedefe ulaşamazsan dahi kazancın bol olabilir. Kazandıkların yanında yitirdiklerini kârdan yapılan zararlar olarak hesaplayabilirsin. Düşlerin, arzuların, ideallerin ayakların yere sağlam bastığı sürece bilinçli isteklerinin gerçekleşmesinde seni elbette kamçılar şevklendirir. Asıl olan bir ideal için harcadığın çaba sayesinde o ideale yönelmiş bilinçli isteklerini elde edebilmen değil midir? İdealin ütopyan, belki ona yaklaştıkça uzaklaşan bir şeydir. Elde ettiklerin biriktikçe idealin başka biçimlere, yeni biçimlere bürünür ve yine uzak bir hedef olarak durur. Ama birikim arttıkça kazancın artar, isteklerin yerini yenilerine bırakarak gerçekleşmiş olur. Ama bir de hedefe ulaşmak uğruna yitirdiklerin, isteklerinin gerçekleşmesini engelleyecek ölçüde olmuşsa, artık gerçekleşmiş isteklerin de önemsizleşir, değersizleşir mi? Pirus zaferi gibi. Arzuların ihtiras olmuşsa, bilinçli isteklerinin önüne geçmişse, böylesinden kaçınamazsın. İhtiras kör tutkudur. Körlük idealin görülmemesidir. aracın asıl amaçla yer değiştirmesidir. Başarısı rastlantısal ve geçicidir. Bilinçli isteklerin gerçekleşmemesi başarısızlıktır, yenilgidir. Yenilgi, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmandır. Bilinçli istek zahmetli iştir. Pirinç almaya giderken bulguru da yanında taşıyabilmendir. İsteklerin ihtiyaçlarından doğmalı. Neye ihtiyacın varsa onu istemelisin. İhtiyaç elde edilmesi zorunlu olandır. İhtiyaçlardan doğan haklı isteklerini eninde sonunda gerçekleştirme şansını hiç yitirmezsin. Söyle, senin neye ihtiyacın var? Nokta nokta nokta. Bu bir dilektir. Nokta nokta nokta. Bu bir istektir. Nokta nokta nokta. Bu bir özlemdir. Marx bize bugünkü kapitalizmin kötülüğünü bilmeyi öğretmişti ve sosyalizmi istemenin kaçınılmazlığını. Bugünü bilmek mümkün, yarını istemek de. İdeoloji bilinçli istektir. İşte teoride, pratikte, bilimde, politikada böyle bir isteğin dolayımında işlev kazanabilir. Üçgen kuralı. Sosyalizm projesinin gerçekleşmesi bilimsel çözümlemeler, teori sayesinde belirlenen çözüm yollarının ideolojik bir dolayımdan emekçilerin kısa uzun dönemli çıkarları, gerçek ya da gündelik politik tercihlere somut uygulanabilir, pratik çözüm biçimlerine ulaşmasıyla mümkündür. Nedir bunun anlamı? Sosyalizm söz konusu olduğunda bilim, ideoloji, politika ya da teori ideoloji, pratik ya da çözümleme ideoloji, çözüm üçgeni gerçekten de hayati bir önem taşıyor. İdeoloji nedir, politika nedir, bilim nedir? Politika pratik çözümlerdir. Bilim ise teorik çözümlemeler, öncüller. İdeoloji teori ile pratik, bilim ile politika arasında bir dolayımdır. Politika yapılacak işlere dair karar verme süreçleridir. İdeoloji bu süreçteki tercihleri çıkarlara göre süzgeçten geçirir. Emekçi sınıfların çıkarlarına, bu çıkarların gerçekçi ve kalıcı biçimde savunulması için bilime, teorik çözümlemelere dayanmalıdır. Bilim, isteğin gerçekleşmesi için bugünü bilmek ve bugünü yarına dönüştürmek çabasında gerçek bilginin kaynağı olabilir. Politikalar, pratik çözümler, ideoloji dolayımından geçerek üretilir. İdeoloji ise bilimsel çözümlemelere, teorik öncüllere dayanmalıdır. Bilimsel çözümlemelere, teorik öncüllere dayalı bir ideoloji ile üretilen politikalar, pratik çözümler, güçlü bir önderlik, kitlelerin benimsediği bir önderlik sorununu ortaya koyar. Politikalar, ideolojinin türevi olduğu kadar, örgüt çizgisi, önderlik ve kitle çizgisinin de bileşkesi olabilmelidir. Önderliğin güçlü olabilmesi için, bilimin teorik çözümlemelerin değil, politikaların pratik çözümlerin, kitleler tarafından benimsenmesi yeterlidir. Bunu ise ideoloji sağlayabilir. İdeoloji kitleler tarafından kavranıldığı ölçüde ve sürece maddi bir güç haline gelebilir. Hem ideolojinin türevi hem örgüt çizgisi, önderlik ve kitle çizgisinin bileşkesi olabilen politikalar sosyalizm için uygulanabilir bir nitelik kazanırlar. Bu ise kitlelerin her alanda politika üretimine bilinçli ve aktif katılımının sağlanması ile mümkündür. Bugüne dek teorik olarak böyle bir katılımı sağlayabileceği varsayılan kültür devriminin sosyalist devrimden iktidar alındıktan sonra ön plana çıkması benimsenmiştir. İşte seninle nasıl, nasıl, nasıl sorularına, dertlerimize dair yanıtları, çareleri ararken, ayağımızı basacağımız zemin böyle bir üçgen olabilir ya da teorik bir dille söylememi istersen bunlar öncüllerimizdir. Sosyalizm hemen şimdi kuralının kuralları.